Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Allah izin verirse bugün Kur'an ehlinin ahlakı konusunu işleyeceğiz. Bu İmam Acurri Rahimullah'ın, ümmetin, selefin alimlerinden İmam Acurri Rahimullah'ın Ahlak-ı Hameletil Kur'an adlı eserinden işleyeceğimiz bir konu. Burada Kur'an'ın ehli olan, yani Kur'an okuyan, öğrenen, öğreten kimselerin ahlakı ve Kur'an ehlinde bulunmaması gereken ahlaklar. Bunları aktarmaya çalışacağız. Allah'ın Kur'an öğrenmeyi nasip ederek kitabını öğrenmeyenlere üstün kıldığı kimsenin Allah'ın seçkin kulları olan Kur'an ehlini sevmesi gerekir. Allah Azze ve Celle onlara büyük bir fazilet vaat etmiştir. Bakara suresi 121. ayetinde mealen onu hakkını gözeterek okurlar buyurmuştur. Bu ayetin tefsirinde onunla hakkıyla amel ederler denilmiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde ise Kur'an okumaktan mahir olan, yani ezberini ve okuyuşunu güzel yapan, sefer edenden kerim, seçkin meleklerle beraber olacaktır. Kur'an'ı kekeleyerek zorlukla okuyana da iki kat ecir vardır. Bişir bin Haris, İsa bin Yunus'un şöyle dediğini naklediyor. Bir kul Kur'an'ı hatim ettiği zaman melek onu alnından öper. O halde onun Kur'an'ı kalbine yerleştirerek yaşaması, onu kalbinde harap etmemesi, Kur'an'ın şerefli ahlakıyla ahlaklanması, Kur'an okumayan diğer insanlardan bununla ayırt edilmesi gerekir. Onun her şeyden önce gizli ve açık hallerinde takva ile amel etmesi ve yiyeceğinde, içeceğinde, giyiminde, meskeninde vera ile hareket etmesi gerekir. Zamanı ve ailesinin fesada uğraması hususunda basiretli olmalıdır. Onları dinleri hakkında uyarmalı, meseleleriyle ilgilenmeli, kötüye giden işlerini düzeltmeye çalışmalı, dilini muhafaza etmeli ve konuştuklarına dikkat etmelidir. Konuşma gereği gördüğü zaman ilimle konuşmalı, susmasının doğru olduğunu düşündüğü zaman da ilimle sükut etmelidir. Kendisini ilgilendirmeyen konulara dalmamalı, düşmanından daha çok dilinden korkmalıdır. Şerrinden ve akıbetinden emin olmak için dilini düşmanına hapseder gibi hapsetmelidir. Gülmenin akıbeti kötü olduğu için insanların güldüğü şeylere az gülmeli, hakka uygun bir şeyle karşılaşırsa tebessüm etmelidir. Mizahtan fazla hoşlanmamalı, eğlenceden sakınmalıdır. Şayet şaka yaparsa gerçeği söylemelidir. Güler yüzlü ve güzel sözlü olmalı, kendisinde olmayan şeyle övünmemelidir. Nasıl böyle yapsın ki? Zira o, nefsini, Mevlasını kızdıracak hevaya düşmekten sakındırıp durmaktadır. Kimsenin gıybetini yapmamalı, kimseyi hakir görmemeli, haset etmemeli, müstahak olandan başkasına kötü zanda bulunmamalıdır. İlimle kıskanmalı, ilimle zanda bulunmalı, ihsanda bulunan, insanda bulunan kusuru ilimle konuşmalı, onda bulunan şeyin hakikati hakkında ilimle susmalıdır. Nitekim Kur'an, sünnet ve fıkı onun bütün güzel huylara yönlendirmiştir. Yasaklanan şeylerden bütün organlarını korumalı, yürüyecekse ilimle yürümeli ve oturacaksa ilimle oturmalıdır. İnsanların kendisinin elinden ve dilinden selametli olmaları için gayret göstermeli, kendisine cahillik yapılsa bile cahillik etmemeli, yumuşak başlı olmalıdır. Zulme uğrasa bile zulmetmemeli, affetmelidir. Kendisine taşkınlık yapılsa bile taşkınlık yapmamalı, sabretmeli, Rabbini razı etmek için öfkesini yutmalı ve nefsinde tevazu sahibi olarak düşmanını kızdırmalıdır. İster küçük ister büyük söylesin, kendisine hak söylenince kabul etmeli, yüksek mertebeyi mahluklardan değil Allah'tan istemelidir. Kibirlenmekten tiksinmeli, nefsinin kibre düşmesinden korku içerisinde bulunmalıdır. Kur'an'ı vesile ederek yememeli, ihtiyaçlarını Kur'an'ı vesile ederek gidermemelidir. Kur'an'ı vesile ederek yöneticilere koşmamalı, kendisine ikramda bulunmaları için zenginlerin meclislerinde bulunmamalıdır. İnsanlar fıkıhsız ve basiretsiz olarak çok dünyalık kazansalar bile o az da olsa fıkıh ve ilim ile İslam hukukunu gözeterek kazanç sağlamalıdır. İnsanlar övünerek ince elbiseler giyinse bile o helal olarak ve avretini örtmek için giyinmelidir. Rızkı kendisine bol verilirse o da bolluk göstermeli, kısılırsa o da kısmalıdır. Az ile yetinmelidir. Zaten bu ona yeterli gelecektir. Nefsini dünyaya dalmaktan sakındırmalıdır. Kur'an ve sünnetin vacip kıldığı şeyleri yerine getirmeli, yiyeceğini ilimle yemeli, ilimle içmeli, ilimle uyumalı, eşiyle birleştiğinde ilimle birleşmeli, kardeşleriyle sohbet ettiğinde ilimle etmeli, onları ilimle ziyaret etmeli, izin istediğinde ilimle istemeli, selamı ilimle vermeli ve komşusuyla komşuluğunu da ilimle yapmalıdır. Anne ve babasına iyilikte bulunmaya devam etmeli, onlara kanatlarını indirmeli, sesini onların sesinden alçak tutmalı, malından onlara fedakarlık etmeli, onlara vakar ve rahmet nazarıyla bakmalı, onların bekası için dua etmeli, ihtiyarladıklarında onlara teşekkür borcunu yerine getirmeli, onlara somurtkanlık etmemeli ve hakaret etmemelidir. Kendisinden itaat yolunda yardım isterlerse yardım etmeli, günah olan bir hususta yardım isterlerse yardımcı olmamalı, onlara yumuşak davranmalı, kötülükten dönmeleri için güzel bir edeple onları sakındırmalı, yaptıklarını güzel görmemelidir. Akrabalık bağını gözetmeli, koparmayı çirkin görmeli, başkası akrabalık bağını koparsa bile o koparmamalıdır. Kendisi hakkında Allah'a isyan edilse bile o Allah'a itaat etmelidir. İman edenlerle sohbetini ilimle yapmalı, onların meclisine ilimle katılmalıdır. Kendisiyle sohbet eden fayda görmeli, meclisine katılanlara güzel davranmalıdır. Bilene karşı nazik davranmalı, hata edene kapalılık yapmamalı, yaptıklarıyla arkadaşını sıkıntıya sokmamalı, iyilik öğretene karşı sabırlı olmalı, öğrencisiyle ünsiyet etmeli, meclisler kendisiyle sevinmeli ve meclisi hayır kazandırmalıdır. Meclisine katılanları Kur'an ve sünnet edepleriyle terbiye etmelidir. Bir musibete uğradığında kendisi için en güzel iki terbiyeci Kur'an ve sünnet olmalıdır. Üzüldüğünde ilimle üzülmeli, ağladığında ilimle ağlamalı, ilimle iştiyak duymalı, ilimle temizlik yapmalı, ilimle namaz kılmalı, ilimle zekat vermeli, ilimle sadaka vermeli, ilimle oruç tutmalı, ilimle hac yapmalı, ilimle cihad etmeli, ilimle kazanmalı, infakta bulunurken ve işlerde genişlik gösterirken ilimle yapmalı ve dar zamanlarda ilimle hareket etmelidir. Nitekim Kur'an ve sünnet onu böyle terbiye eder. Yani her meselesinde delil ile hareket etmesi gerekir. Kur'an sayfalarını açmalı ve nefsini onunla terbiye etmelidir. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri bilmeden eda etmeye razı olmamalıdır. Zaten ilmi ve fıkhı her hayra ulaşmak için delil edinmiştir. Kur'an dersi yaptığı zaman anlayış ve akıl ile uyanık olur. Gayesi sureyi bitirmek değil, Allah'ın kendisine uymayı gerekli kıldığı şeyleri ve sakınmayı emrettiği yasakları anlayabilmektir. Düşüncesi, ne zaman Allah ile yetinip başkalarına muhtaç olmayacağım, ne zaman muttakilerden, takva sahiplerinden olacağım, ne zaman muhsinlerden, ihsan edenlerden olacağım, ne zaman tevekkül edenlerden olacağım, ne zaman huşu sahiplerinden olacağım, ne zaman sabredenlerden olacağım, ne zaman sadıklardan olacağım, ne zaman korkanlardan olacağım, ne zaman ümitlilerden olacağım, dünyadan ne zaman yüz çevirip ahirete ne zaman yöneleceğim, ne zaman günahlardan tövbe edip ne zaman akıp duran nimetleri bileceğim, ne zaman bunlara şükredeceğim, ne zaman Allah'ın hitabını akıl edeceğim, okuduklarımı ne zaman kavrayacağım, nefsimin arzularını ne zaman yeneceğim, Allah için hakkıyla ne zaman cihad edeceğim, dilimi ne zaman koruyacağım, gözümü, avret yerimi ne zaman koruyacağım, nefsimi ne zaman hesaba çekeceğim, ahiret için ne zaman azık hazırlayacağım, Allah'tan ne zaman razı olacağım, ne zaman Allah'a güveneceğim, Allah'ın sakındırmasından ne zaman nasihat alacağım, ne zaman onun zikriyle meşgul olup başkasının zikrinden kendimi alıkoyacağım, onun sevdiğini ne zaman seveceğim ve onun buğz ettiğine ne zaman buğz edeceğim, ne zaman öğüt alıp ne zaman amelimi halis kılacağım, emelimi ne zaman kısacağım, ecelimi bilmediğim halde öleceğim günden ne zaman korkacağım, kabrimi ne zaman imar edeceğim, ölümü ve şiddetini ne zaman tefekkür edeceğim, yalnız kaldığım anlarda Rabbimle beraber olacağımı ne zaman düşüneceğim, ahireti ne zaman tefekkür edeceğim, harareti şiddetli olan cehennemden sakındıran Rabbime ne zaman uyacağım, bu şekildedir. O cehennem ki eni geniş, dibi derindir. Halkına ölüm yoktur ki rahatlasınlar, onlara konuşulmaz ki haberleri olsun. Merhamet olunmazlar ki kıymetleri olsun. Yiyecekleri zakkumdur. İçecekleri kaynar sudur. Azabı tatmaları için derileri piştikçe değiştirilir. Pişman olurlar fakat pişmanlığın fayda etmediği yerdedirler. Allah'a itaatte kusur ettikleri ve Allah'a isyanı irtikap ettikleri için hüsranla, pişmanlıkla parmaklarını ısırırlar. İşlerinden birisi, keşke hayatım azıcık geri döndürülse der. Bir başkası, yazıklar olsun bize, küçük büyük ne varsa bırakmadan sayan şu kitap da nedir der. Bir başkası da, ne olaydı da falanı dost edinmeseydim der. İçlerinden yüzleri çeşitli azaplardan dolayı başkalaşmış bir grup şöyle der. Ne olaydı, keşke Allah'a itaat etseydik, Resul'e itaat etseydik. Rabbimiz bizi döndür de terk ettiğimiz en üstün salih amelleri işleyelim. İşte bu cehennemdir ey Müslümanlar, ey Kur'an hizmetçileri. Allah iman edenleri kitabında bundan şöyle sakındırıyor. Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır. Tahrim suresi 6. ayet. Kafirler için hazırlanmış bulunan ateşten sakının. Ali İmran 131. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Haşr suresi 18. ayet. Sonra iman edenleri kendilerine farz kılınanlardan ve onlardan alınan ahitten gafil olmaktan sakındırıyor ki onları zayi etmesinler, kaybetmesinler ve bu ahdi aşmak için acele ettikleri hudutları korusunlar. Emrinden çıkan ve çeşitli azaplara uğrayan başkaları gibi olmasınlar. Şöyle buyurmuştur Haşr 19. ayetinde. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. Sonra iman edenlere cehennemliklerle cennetliklerin bir olmadığını bildiriyor. Cehennem ehliyle cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli isteklerine erişenlerdir. Akıl sahibi mümin, Kur'an okuduğu zaman şuurlanır ve onda bir ayna gibi güzel amellerini ve Mevlasının sakındırdığı çirkin amellerini görür. Mevlasının cezasından korkuttuğu şeylerden korkar ve teşvik ettiği şeylere rağbet ederek ümit eder. Kimin sıfatı bu şekilde veya buna yakın olursa, o Kur'an'ı hakkıyla gözeterek okumuştur ve Kur'an onun için bir şahit, bir şefaatçi, bir samimi dost ve bir himaye olur. Kimin vasfı böyle olursa hem kendi faydalanır hem de ailesini faydalandırır. Dünyada ve ahiretteki bütün iyilikler anne babasına ve çocuklarına da ulaşır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Kur'an okur ve içindekilerle amel ederse ana babasına kıyamet günde bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı şayet güneş dünyadaki herhangi bir evrede bulunduğu takdirde, herhangi bir evde bulunduğu takdirde onun vereceği ışıktan daha güzeldir. Yani güneş düşünün herhangi bir evde ne kadar aydınlatır? Karanlık bir şey bırakmaz. Aynı o şekilde aydınlatır. Öyleyse Kur'an'la bizzat amel edin, ışığı nasıl olacak düşünebiliyor musunuz? Hayseme bin Abdirrahman şöyle demiştir. Bir kadın Meryem oğlu İsa aleyhisselama uğradı ve dedi ki, seni doğuran karna ve seni emziren göğse ne mutlu. Bunun üzerine İsa aleyhisselam, okuyan ve okuduğuyla amel edene ne mutlu. Esas mutlu kimse okuyan ve okuduğuyla amel edendir dedi. Nebi aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde Kur'an kişiye bitkin bir adam suretinde gelir ve o da ona sen kimsin der. O da ben senin gündüzünde susuzluğunu giderdiğin, gecende de benimle beraber uykusuz kaldığın kimseyim der. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh İyas'a şöyle dedi. Şayet yaşarsan Kur'an 3 sınıf tarafından okunacaktır. Bir sınıfı Allah için, bir sınıfı dünya için ve bir sınıfı da tartışmak için. Kim hangisini talep ederse ona ulaşır. Kur'an'ı Allah rızası için okumayanların özellikleri ise şu şekilde sayılıyor. Kur'an'ı dünya için veya dünya ehli için okuyan kimselerin sıfatlarına gelince, o Kur'an'ın harflerini ezberler fakat sınırlarını korumaz. Kendi nefsini büyük görür, başkalarına karşı kibirlenir. Kur'an'ı ticaret malı edinmiştir ve onu kullanarak zenginlerin malını yer, ihtiyaçlarını karşılar. Dünya ehline hürmet gösterir, fakirleri de hakir görür. Bir kimsenin zengin olduğunu öğrenirse ondaki dünyalığa tamah ederek ona nazik davranır. Bir kimsenin de fakir olduğunu öğrenirse onu azarlar ve sert davranır. Zira onun tamah edilecek dünyalığı yoktur. Fakirleri kendi hizmetinde kullanmak ister ve zenginlerin yanında bunlarla gider. Eğer sesi güzelse dünyalıklarına tamah ederek idarecilere Kur'an okur ve namaz kıldırır. Şayet fakirler kendilerine namaz kıldırmasını bundan isteseler, onların elinde dünyalık az olduğu için bu ona zor gelir. İnsanlara karşı Kur'an ile övünebileceği bir ortam olduğunda onun istediği şey sadece dünyadır. Ezber konusunda kendisinden alt seviyede olana karşı ezberindeki fazlalık ile hüccet getirir. Şayet Kur'an'ın garip kelimeleri hakkında bilgi fazlalığını akıl etseydi, onu okumaması gerektiğini mutlaka anlar ve lafını bilmeden çok konuşan gururlu ve kibirli birisi olduğunu görürdü. Ezberi kendisi kadar olmayan kimseleri ayıplar ve ezber konusunda kendisine denk olana kusur arar. Meclisinde bulunanlara karşı kibirlenir, başkasına öğretirken tazim bekler. Kalbinde huşuya yer yoktur. Çok güler ve kendisini ilgilendirmeyen konulara dalar. Söyledikleriyle kendisinden ilim alanı meşgul eder. Onun meclisindeki birisinin sözünü, dinlemesi gereken kimsenin sözünden daha dikkatli dinlerken meclisine katılan kişi, aslında onun hiçbir hafızı dinlemediğini, Rab Azze ve Celle'nin kelamından daha fazla insanların sözlerine düşkün olduğunu görür. Kur'an dinlerken huşu duymaz, ağlamaz ve hüzünlenmez. Okunanı tefekkür etmeyi aklına getirmez. Zaten o, dünya peşinde olduğu için buna yönelmiştir. Öfkelenmesi ve memnun olması dünya içindir. Birisi onun hakkını ihmal etse, Kur'an ehlinin haklarını yerine getirmek gerekir. Kur'an ehlinin ihtiyaçlarını karşılayın der. İnsanların kendisinin ihtiyaçlarını karşılamasını ister. Fakat kendi üzerindeki Allah'ın hukukunu gözetmez. Başkalarına öfkelenirken bunu Allah için yaptığını iddia eder. Fakat kendi nefsine Allah için kızmaz. Kazancının haramdan mı yoksa helalden mi olduğunu aldırmaz. Çünkü kalbinde dünyayı büyütmüştür. Şayet kendisine helal olmayan bir şey kaçırırsa, bunu kaçırdığı için çok üzülür. Kur'an edebiyle edeplenmez, vaat ve tehdit ayetleri okunduğu zaman nefsini azarlamaz. Okuduğundan veya kendisine okunandan gafildir. Onun bütün gayreti harfleri ezberlemektir. Şayet bir harfte hata yaparsa, insanların gözünde düşeceğini, onların katındaki mertebesinin eksileceğini düşünerek bunu kötü görür ve sen onu bu yüzden mahzun ve tasalı görürsün. Kendisiyle Allah arasındaki Kur'an'da emrolunduğu ve yasaklandığı şeyleri zayi etmesi ise onu hiç etkilemez. Onun birçok işindeki ahlakı bilmeyen cahillerin ahlakı gibidir. Üzerine vacip olan ameller için nefsine hiç yüklenmez. Halbuki Kur'an'da Allah'ın şu ayetini işitmiştir. Resul size neyi verdiyse onu alın, neyden sakındırdıysa da ona son verin. Onun üzerine düşen şey, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığı şeyleri bilmeyi talep etmeye devam etmek ve onlardan sakınmak idi. Onun ise kendisiyle Allah arasında kalan vacipler hakkındaki ilmi çok azdır. Onun işi gücü dünya ehlinin kendisine ikram etmeleri için kendisini onların gözünde süsleyen şeylerin ilmiyle uğraşmaktır. Allah'ın kendisine teşvik ettiği ilim olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de helali ilimle almaya ve haramı ilimle terk etmeye teşvik ettiği helal, haram konusunda bilgisi azdır. Nimetler ilmini ve nimetleri verene şükretme ilmini bilmeye rağbet etmez. Kur'an okurken dinleyenler indinde süslemek için nefsini zorlar. Kendisinde olmayan huşuyu azalarında göstermeye çalışır. Kur'an dersi yaparken veya ders alırken tüm düşüncesi ne zaman biteceğidir, ne zaman kavrayacağı değil. Kur'an okunurken ondaki darbu meseleleri tefekkür etmez. Vaat ve tehdit ayetlerinde durmaz. Mahlukların kendisinden hoşlanmasıyla ilgilenir. Alemlerin Rabbinin kendisine gazap etmesine aldırmaz. Çok ders yapmış olmakla tanınmayı sever. Saygınlık elde etmek için Kur'an'ı hatim ettiğini göstermek ister. Onun fitnesi, cahilliğini bilmeyenler tarafından güzel anılmak ve haksız yere övülmekle sevilmesidir. Amelleri cahillerin ameli gibidir. Nefsinin istediği gibi arzularına uyar. Kendisini sakındıran Kur'an sayfalarını açmaz. Kur'an okuyan kendisi değilse başkalarına okutmakta olan kimseye öfkelenir. Şayet onun yanında birisinin Kur'an ehli olduğu söylenir ve hayırla anılırsa bu zoruna gider. Bir kimse de kötü anılırsa buna sevinir. Kendisinden alt seviyede olanla alay eder, kendinden yukarıda olana da iftira eder. Başkalarının alçalıp kendisinin yükselmesi için Kur'an ehli olan kimselerin kusurlarını araştırır, onların hata etmesini, kendisinin de isabet etmesini temenni eder. Kimin sıfatları bu anlatılanlar gibi ise, o kerim olan Mevlasının öfkesine maruz demektir. Bundan daha önemlisi, onun nefsinde salihlerin Kur'an okuma hususundaki şiarlarını ishar etmesi, fakat gizli hallerinde Allah için yapması gerekenleri zayi etmesi, Mevlasının yasakladığı şeyleri işlemesidir. Bütün bunlar riyaset sevgisi ve dünyaya meyletmesinin göstergesidir. Onun fitnesi Kur'an ezberlemekle kendini beğenmek ve parmakla gösterilmek olmuştur. Dünya ehlinden veya idarecilerden biri hasta olursa ve kendisi için hatim etmesini isterse buna sevinerek ona koşar. Fakat bir fakir hastalanır da kendisinden hatim etmesini isterse bu onun ağrına gider. O Kur'an'ı ezberler, diliyle okur fakat pek çok hükümlerini zayi eder. Ahlakı cahillerin ahlakıdır. Yerken ilimsiz yer, içerken ilimsiz içer, giyinirken ilimsiz giyinir, eşiyle birleşirken ilimsiz birleşir, uyurken ilimsiz uyur. Bir kavimle sohbet ederken, ziyaret ederken, onlara selam verirken, onlardan izin isterken, kitap ve sünnete uymadan hep ilimsiz hareket eder. Halbuki başkaları kendisi için Kur'an'dan bir cüz ezberlese, kendisine kıymet verilmese ve parmakla gösterilmese bile farzları eda etmek ve haramlardan sakınmak gibi Allah'ın kendisine farz kıldığı ilimleri öğrenir. Ahlakı bu şekilde olan kimse fitneye düşenlerin fitnesine düşer. Zira o beğenilmeyen ahlakla amel ettiği zaman kendisine cahiller uyar. Cahil kimse kınandığı zaman falan Kur'an hamili de böyle yaptı. Yani falan hafız da böyle yaptı. Öyleyse bunu yapmaya biz daha layığız der. İlim ehlini kendisine, ilim ehlinin hatalarını kendisine örnek edinir. Kimin hali bu olursa onun aleyhindeki hüccet sabit olmuştur ve tevbe etmedikçe onun özrü kabul edilmez. Ben bu kötü ahlakı açıklamakla sadece Kur'an ehline nasihat ederek onları şerefli ahlak ile ahlaklanmaya yönlendiriyor ve düşük ahlakı terk etmelerini tembihliyorum. Bizi muvaffak kılacak olan Allah'tır. Allah sizlere rahmet etsin. Bilin ki naklettiğim haberlerde Kur'an ehline yakışmayan şeyleri anlattım. Bunları kitabımıza bakan kimsenin Kur'an okuduğu zaman nefsine nasihatçi olması ve gereken şeylere sarılması için anlatıyorum. Başarılı kılacak olan Allah'tır. Firyabi kanalıyla gelen rivayette Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle dedi. Eskiden birini Kur'an öğrenirken gördüğümüzde onun bunu sadece Allah rızası için yaptığını bilirdik. Şimdi ise Kur'an öğrenen bir kimsenin bunu insanlar ve onların ellerindekiler için yapıyor olmasından korkarım. Kıraatleriniz ve amellerinizle dilediğiniz şeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramızdayken vahyin nazil olması ve Allah'ın sizin halinizden haber vermesiyle bilirdik. Ama bugün Resulullah aramızda değil ve vahiy kesildi. Sizi ancak söylediklerinizden tanıyabiliyoruz. Kim iyiliğini gösterirse onu severiz ve hakkında güzel zanda bulunuruz. Kim de kötülüğünü gösterirse ondan buğz ederiz ve hakkında kötü zanda bulunuruz. Gizli halleriniz ise sizinle Allah Azze ve Celle arasındadır. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh o zamanda Kur'an okuyan topluluğun dünyaya meyletmesinden korkuyorsa ya bugünkülere ne denir? Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an okurken ok yapılacak çubukların düzlenmesi gibi düzleyen, karşılığını ertelemeyip peşin alan ve ahireti değil de dünyayı talep edecek olan bir topluluğu haber vermiştir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'dan, aramızda bedevilerin ve Arap olmayanların da bulunduğu bir cemaatte Kur'an okuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve dinledikten sonra şöyle buyurdu. Okuyun, her okuyuş güzeldir. Öyle kimseler gelecek ki onlar Kur'an'ın kelime ve lafızlarını ok yapılacak çubuğun düzlenmesi gibi düzleyecekler. Ondan elde edilecek ücreti ahirete bırakmayıp dünyada alacaklar. Yani Kur'an'ın okunması esnasında mahreçleri üzerinde o kadar fazla tiz duracaklar ki, bunda normalde sıkıntı yoktur ama bu içeriğinden alıkoyacak şekilde. Yani onların ilgilendiği şey Kur'an okumakla kastettikleri şey sadece tecvittir, güzel okumaktır, sesi güzelleştirmektir, mahreçleri düzgün çıkarmaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sadece bunlarla ilgilenenleri kınıyor. Çünkü bunda insanlar nezdinde kişiyi riyaya götürecek şeyler vardır. Yani falan ne kadar mahreçli okuyor, ne kadar güzel okuyor denilir. Bu denilmesi kişiyi tatmin etmez, sonra bununla kazanç elde etmeyi arzular veya insanlar katında makam edinme, yer edinmeyi amaçlar. Seyl bin Sad'dan gelen rivayette Biz Kur'an okurken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geldi ve şöyle buyurdu. Allah'a hamdolsun. Allah'ın kitabı bir tanedir ve aranızda seçkinler, kırmızı ve siyahlar vardır. Yani beyaz tenliler de, siyah tenliler de vardır. Kur'an okuyunuz. Harflerini okları düzeltir gibi düzleyerek okuyan, fakat okuyuşları gırtlağından aşağı inmeyen kimseler gelmeden önce okuyunuz. O kimseler ecrini ertelemeyerek dünyada peşin alırlar. Yine şöyle buyurmuştur. Bu din galip gelecek, denizleri aşacak, hatta Allah yolunda atlarla savaşlara gidilecektir. Sonra Kur'an okuyan bir kavim gelecek ve Kur'an okuduklarında biz Kur'an okuduk, bizim kadar kim okuyor, kim bizden iyi biliyor diyecekler. Sonra ashabına döndü ve buyurdu ki, siz bunlarda bir hayır görüyor musunuz? Sahabeler hayır dediler. Buyurdu ki, onlar sizlerden, bu ümmettendirler ve onlar cehennem yakıtıdırlar. İbn Ömer radıyallahu anh'a dedi ki, bizler bu ümmetin öncüleriydik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seçkin sahabilerinden her birinin ezberinde mutlaka Kur'an suresi veya buna benzeri vardı. Kur'an onlara ağır gelirdi ve onunla amel ederek istifade ederlerdi. Bu ümmetin sonrakilerine ise Kur'an hafif geliyor. Çocuklar ve Arap olmayanlar bile onu okuyor fakat amel etmiyorlar. Yani diğer bir rivayette, İbn Ömer radıyallahu anh'dan gelen diğer bir rivayette maksadını daha net açıklıyor. Bizler diyor mesela 5 ayet, 10 ayet öğrenip bunun fıkhını da öğrenmeden ve hayatımıza geçirmeden diğer bir 10 ayete geçmiyorduk. Yani günümüzde bu Kur'an eğitimi bakın demek ki ne kadar basit. Ve onlar diyor ki sahabeler, içimizde diyor Bakara suresini ezberleyen oldu mu o gözümüzde bayağı bir yücelirdi. Gözümüzde bayağı bir büyürdü diyor.
Hükümleriyle beraber değil mi?
Tabii, hükümleriyle beraber öğreniyorlar ve onunla da amel ediyorlar. Amel etmedikçe diğer ayete geçmiyorlar. Aleyhlerindeki hücceti artırmıyorlar yani. Ata bin Es-Sahib şöyle dedi. Ebu Abdirrahman Es-Sülemi bize Kur'an okurdu. Bir gün dedi ki, Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu söyledi. Bir kavim mutlaka bu Kur'an'ı su içer gibi içerek okuyacaklar. Ve okudukları boğazlarından aşağı geçmeyecektir. Hasan el-Basri dedi ki, muhakkak ki bu Kur'an'ı tevilini bilmeyen köleler ve çocuklar okudular, tevilini öğrenmekle de meşgul olmadılar. Yani tefsirini öğrenmekle meşgul olmadılar. Allah Azze ve Celle buyurdu ki, sana bu mübarek kitabı ayetlerini düşünsünler diye indirdik. Sa'd suresi 29. ayet. Allah biliyor ya, ona tabi olanlar onun ayetlerini düşünmediler. Allah'a yemin olsun onu düşünmek, harflerini ezberleyip de hudutlarını ihmal etmekle olmaz. Hatta onlardan biri, Kur'an'ın tamamını okudum ve ondan bir harf bile eksik okumadım der. Halbuki Allah ondan tamamını eksiltmiştir. Kur'an'ı onun ne ahlakında ne de amelinde göremezsin. Öyle ki onlardan biri, muhakkak ki ben tek nefeste sureyi okurum der. Allah'a yemin olsun bunlar ne kurradır, ne alimdir, ne hikmet ehli ve ne de vera sahibidirler. Bunun gibilere ne zamana kadar kurra diyeceksiniz. Allah böylelerinin sayısını artırmaz. Mücahit Rahimullah, Allah Azze ve Celle'nin onu hakkıyla okurlar ayeti hakkında onunla layıkıyla amel ederler demektir dedi. İbn Mesud dedi ki, Kur'an hamilinin yani Kur'an'dan ezberinde bir şeyler bulunan, Kur'an dersini yapan, Kur'an'ı öğrenen kimsenin insanlar uykudayken gecelerini değerlendirmesiyle, insanlar iftar ederken oruç tutarak gündüzünü değerlendirmesiyle, insanlar her şeye atılırken verası ile, yani helal haram şüpheli demeden rastgele atılanlardan ziyade böyle kimseler geri durarak sakınmalarıyla, insanlar kurnazlık yaparken tevazusu ile, insanlar sevinçliyken hüznü ile, insanlar gülerken ağlaması ile ve insanlar konuşmalara dalarken suskunluğu ile tanınmalıdır. Huday bin İyad Rahimullah diyor ki, Kur'an hamilinin halktan birine, halifeye veya onun altında birine muhtaç olmaması gerekir. Aksine halk ona muhtaç olmalıdır. Kur'an hamili aynı zamanda İslam sancağının taşıyıcısıdır. Boş konuşanlarla söze dalması, gafillerle gaflete dalması ve eğlenenlerle eğlenceye dalması yakışmaz. Şüphesiz Kur'an ancak kendisiyle amel edilmesi için indirilmiştir ki insanlar onu okuyarak amel etsinler. Yani ondaki helali helal, haramı haram bilsinler ve müteşabih ayetleri hakkında tevakkuf etsinler. O konuda konuşmasınlar. Huzeyfetül Meraşi, Yusuf bin Esbat'a şöyle yazdı. Bana ulaştığına göre dinini iki habbeye satmışsın. Bir sütçüyle karşılaşmış ve ona kaç para demişsin. O da 1/6 demiş. Sen 1/8 olmaz mı demişsin. Bunun üzerine o senin olsun demiş. Seni tanımış. Başından gafiller örtüsünü çıkar ve ölüm uykusundan uyan. Şunu iyi bil ki kim Kur'an okur da sonra dünyayı tercih ederse iman etmemiştir ve Allah'ın ayetleriyle dalga geçenlerden olur. Yani burada kastettiği şey şu. Falanca sütçüye gitmişsin. Onunla pazarlığa kalkışınca o seni tanımış. Meşhur kurallardan, alimlerden birisi olduğunu anlamış ve ücret de almamış. Ücret de almamış. İşte bu diyor, ilminle, Kur'an okuyuşunla, ibadetinle yemektir. Dinini diyor, iki habbeye satmışsın. Meymun bin Mihran Rahimullah şöyle dedi. Şayet Kur'an ehli salih olursa diğer insanlar da salih olurlar. Yani Kur'an ehli olan, Kur'an'ı öğrenip okuyan, onunla amel eden kimseler o kadar dikkatli olmalı ki toplumda bir bozukluk varsa, salah bozulmuşsa, fesada uğramışsa Kur'an ehlinin bunda payı var demektir. İlim ehli veya dininde, ibadetinde, kıraatinde örnek alınan kimseler bunda veba sahibidir. Onlar ufak bir hata yapar, başkaları bunu 10 katına çıkararak işler. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh dedi ki, seneler sonra, diğer rivayette 60 sene sonra diye geçer, öyle bir nesil gelecek ki namazı zayi edecekler ve şehvetlerine uyacaklar. Bunun üzerine azgınlıklarının cezasını görecekler. Sonra öyle bir nesil gelecek ki onlar Kur'an'ı okuyacaklar fakat gırtlaklarını geçmeyecek. Kur'an'ı mümin, münafık ve günahkar olmak üzere 3 sınıf insan okuyacaktır. Beşir dedi ki, elvelide bu 3 sınıf kimlerdir dedim. Münafık onu inkar eder, günahkar onunla kazanç sağlar, mümin ise onunla amel eder dedi. Hasan el-Basri'den gelen rivayette İmran bin Husayn radıyallahu anhuma ile beraber Yusuf suresini okumakta olan birine uğradık. İmran radıyallahu anh onun kıraatini dinlemeye başladı ve bitirince karşılık istedi. Bunun üzerine İmran inna lillah ve inna ileyhi raciun diyerek istirca etti ve dedi ki gidelim. Zira ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Kim Kur'an okursa karşılığını Allah'tan istesin. Zira şüphesiz bir topluluk gelecek ve Kur'an okuyup onunla insanlardan isteyecekler. Ebu Abdillah Ahmet Es-Suvaniti yoluyla Enes bin Malik radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kıyamet gününde Kur'an hamilleri, hafızları getirilir ve Allah azze ve celle buyurur ki sizler benim kelamımın davetçileriydiniz. Sizleri ancak peygamberleri sorguladığım şey olan vahiy ile sorgulayacağım. Yani Kur'an hamilleri peygamberlerin sorgulandıkları şey ile sorgulanacaklardır diyor. Evet, bu kitabın tercümesi esnasında mukaddimeye aldığım bazı rivayetler de var ki bunları da aktaralım, bunlarla bitirelim inşallah. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Ümmetim için en çok şu üçünden korkarım. Birincisi Kur'an'ı onun ihtişamını görünceye kadar okuyan kimsedir. Allah onun üzerindeki İslam gömleğini soyar ve o da kılıcını kaldırıp komşusuna vurarak onu şirk ile itham eder. Dediler ki ey Allah'ın Resulü bu şirk ithamına hangisi daha layıktır? Buyurdu ki itham eden, suçlayan daha layıktır. İkincisi Allah'ın kendisine yetki nasip ettiği kimsedir. Bu kimse der ki bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Halbuki yalan söylemektedir. Yaratıcıdan başka sığınılacak yetki sahibi yoktur. Yani burada beni taklit edin diyenlere bir uyarıdır bu. Yani bizim emrimiz, bizim yasağımız da aynı Resul'ün yasağı gibi. Yani alimlere muhalefet de aynı kitap ve sünnete muhalefet gibi. Mezhepleri veya alimlerin görüşlerini bu şekilde taklit edenlere bir uyarıdır bu. Üçüncüsü ise söylentilere dalan kimsedir. Bir söylenti bittiğinde ondan daha uzun sürenine dalar. Şayet Deccal'e yetişirse hemen ona tabi yolu verir. Yani delile uymaz. Kim Allah diyor hemen peşine takılır. Delil araştırmaz. Bu kimse salih midir, fasık mıdır, akidesi nedir araştırmaz. İşte böylesi Deccal de çıkıverir zaman ona da tabi yolu verecektir diyor. Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir takım insanlar gelecek, Kur'an'ın değişik şekillerde anlaşılabilecek olan müteşabihleri usulünde sizinle mücadele edecekler. O halde onların yakasına sünnetlerle sarılın. Çünkü sünnetleri bilenler Allah'ın kitabını en iyi bilenlerdir. Muaz bin Cebel radıyallahu anh dedi ki, sizden sonra bir takım fitneler olacaktır. O zaman mal çoğalacak, Kur'an meydanda olacak. Mümin, münafık, erkek kadın, köle hür, küçük büyük herkesin elinde Kur'an olacak. İşlerinden biri şöyle diyecek. İnsanlara ne oluyor da bana tabi olmuyorlar. Ben Kur'an okuyorum, yine de bana kimse uymadı. Galiba ben onlara başka bir şey uydurmadıkça bana uymayacaklar. Böyle bir kişinin uydurduklarından sakının. Zira ortaya çıkardığı bidatler sapıklıktır. Bilgili kimselerin, ilim ehli kimselerin sürçmelerinden de sakının. Çünkü şeytan ilim sahiplerinin diliyle dalalet ve sapıklığa davet edecektir. Münafık da bazen doğru sözü söyleyebilecektir. Yani bu hadis açıkça kimsenin taklit edilmemesine, bilakis delilin her zaman rehber edinilmesine işaret ediyor. Öyle ki ilim ehli kimseler, ilmiyle amir olan, ilmiyle amel eden kimse olsa dahi, bunun sürçmeleri olabilir. Sen bunun sürçmelerine eğer delili talep eden bir kimse değilsen, sürçmelere tabi olabilirsin. Yine delil ile hareket etmezsen münafık bir kimsenin de her sözünü reddedebilirsin. Halbuki hak da söyleyebilir o. Veyahut da münafığın hak söylediği şeyler sebebiyle onu hak zannedebilirsin. Çünkü bazı sözleri doğrudur, bazı sözleri saptırmadır. Abis el-Gıfari, Amr bin Abese, Ebu Hureyre ve Avf bin Malik radiyallahu anhümden gelen hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra ümmeti için korktuğu bazı hasletler sayar. Sonunda şöyle buyurur. Bir de şu kavimden ben beriyim, uzağım. Onlar Kur'an'ı şarkı gibi okurlar. Teganni ederek. Bazıları hadiste teganni etmeyen bizden değildir hadisini yanlış anlıyorlar. Bunu musiki makamlarıyla okumak gibi tevil ediyorlar. Burada hadiste açıklama gelmiştir. Bir iki açıklama gelmiştir seleften. Birisi Ebu Hureyre'den yüksek sesle okumak kastedilmiştir der teganni etmek. Diğer yine seleften gelen açıklama da ise Kur'an ile yetinmektir. Yani Kur'an ile ücret istememek. Kur'an'ı şarkı gibi okurlar. Bir kimseyi ilim sahibi olmadığı halde sırf şarkı gibi, sesi güzel olduğu için, makamlara uygun okuduğu için imamlığa geçirirler. Muhammed bin Sirin dedi ki, önceki alimler, sahabeler ve tabi'in şu ezgilerin sonradan ortaya çıkarılmış bidat olduğu görüşündeydiler. Yani bu makamlı okumaları. Ebu Derda radıyallahu anh'ten, sizleri Kur'an'ı tahrif eden, onu okuyuşta haddi aşan, Kur'an ile dalga geçenlerden sakındırırım. Katade Rahimullah'tan Enes radıyallahu anh'a Peygamber aleyhissalatü vesselamın kıraatinden sordum. Şu cevabı verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem metleri uzatırdı. Yani uzun heceleri uzatırdı. Sonra örnek olarak Bismillahirrahmanirrahim'i okudu ve uzatılacak yerleri belirgin şekilde uzattı. Bismillahideki a'yı uzattı. Errahman'daki a'yı uzattı. Errahim'de i'yi uzattı. Esma radıyallahu anh'a anlatıyor. Seleften hiç kimse Kur'an-ı Kerim'in tilaveti sırasında bayılıp düşmezdi. Onlar ağlar ve ürperirlerdi. Sonra bedenleri ve kalpleri zikrullah için yumuşardı. İmam Nevevi'ye şöyle soruldu. Şimdi Dimeşk'te bazı cahiller cenaze üzerine teganni ile harfleri birbirine katarak fazladan harf ekleyip uzatarak Kur'an okuyorlar. Bu kötü bir hareket midir? Cevabında dedi ki, cenaze üzerine bu şekilde Kur'an okunması çok çirkin bir şeydir. Alimlerin ittifakıyla haramdır. Bu hususta İmam Maverdi ve başkaları icma olduğunu naklettiler. Hatta yöneticilerin bunlara mani olmaları, tevbeye çağırmaları ve cezalandırmaları gerekir. Bu her Müslümana vaciptir. Kur'an'ı böyle haram tegannilerle okumak bir takım cahil kimselerin müptela olduğu bir musibettir. Onlar cenaze ve mevlid gibi merasimlerin okuyucularıdırlar. Maverdi'nin de dediği gibi böyle okuyuşu dinleyen de günahkar olur. Bazı cahiller var, öyle diyorlarmış İnegöl'de. İşte bu bidat olan Kur'an okuyuşu, ölüleri okunan meclislerde, mevlid törenlerine falan katılın. Orada hakkı tebliğ edersiniz gibi. Yani böyle saçmalık olmaz. Yani camiler, mescitler helal süpürgesiyle temizlenmez. Yani bir bidate iştirak ederek bidatten sakındırılmaz. Yani hak ancak hak ile gelir, batıl surette gelmez. Batıl ise hak suretinden görünerek gelebilir. İmam Malik ve bir kısım alimler toplu olarak hep birazdan Kur'an okumak bidattir demişlerdir. Yani Kur'an okuma hususunda riayet edilecek bazı meseleler bunlardı. Kitabın tamamında İmam Acurri Kur'an ehlinin faziletlerinden ve Kur'an tilaveti esnasında, ders halkasına oturulması esnasında hocaya düşen, öğrenciye düşen ahlaklar nelerdir? Bunlardan da bahsediyor. Burada bitirelim. O anlaşılmayan sormak istediğiniz bir konu var mı?
Bu teganiyle mesela şimdi buna yani örnek olarak mesela şimdi güncel şimdi benim anladığım mesela bu İbrahim Cibri'nin falan okuyuş şekli var. Yani bunlar giriyor mu yani tam bu kastetme? Ezgili gibi mi yani?
İbrahim Cibri'nin ben okuyuşunu şu an hatırlamıyorum da yani bu teganilerden en uzak kıraatler Abdurrahman Ali Huzeyfi, Sa'd el-Gamidi, Abdullah Cüheni, Ebu Bekir Şatiri, Husari var. Yani efendim? Şimdi Minşevi'nin şeyli okuyuşları var.
İdris Apkar var.
Yani. İdris Apkar var. Yani böyle nadir insanlar var düzgün okuyan. Kınanan bariz okuyuşlar ise Abdussamed'in, Abdurrahman Sadiye'nin. Bunlar tam münafık okuyuş.
O zaman o Tuhi falan
hatırlamıyorum. Evet. Bu Naina falan var.
Tahrif Naina. Zaten var ya. Tam şarkıya çalıyor.
Yani bunlar bu işi tarif edenler. Ezan da böyle aslında. Günümüzde camilerde okunan ezan da teganni ile okunan ezandır. Sahabeler, selef bu konuda birisi selam veriyor Ömer bin Hattab radiyalarına. O onun selamını almıyor. Ben senden Allah için buğz ediyorum diyor. Çünkü sen ezanı teganni ile okuyorsun diyor. Şimdi
teganni yapınız rivayeti neydi hocam?
Kur'an ile teganni.
Kur'an ile teganni etmeyen bizden değildir. Şimdi Kur'an'ı sesle güzelleştirme var. Sesle güzelleştirme. Ezanda da var da. Sesle güzelleştirirsin ama bu makamlara uydurarak değil. Bugün camilerde okunan ezanlar, maalesef buna Medine bile karışmış durumda. Her bir ezan, sabah ezanı sabah makamında, işte öğle ezanı rast makamında misal, bir diğer uşak makamında, her biri ayrı makamlarda bestelenerek okunuyor. Tabii şarkı makamlarına göre okuyorlar. Elbani Rahimullah, bunun okuyuşunu internette varmış galiba. Yani sünnete uygun okuyuş nasıl? Bir de şeyde vardı bu. Çağrı filminde Bilal radıyallahu anh'ın ezanı. Halen de bazı küçük mescitlerde, Suud'da işittim ben bunu. Bu şekilde okuyanlar var.
Gerçek mi
Bilal? Efendim? Gerçek ezan şekli mi? Evet.
Bilal radıyallahu anh, yani o an Bilal radıyallahu anh'ı temsilen okuyan şahsın okuduğu ezan, işte tegannisiz ezan.
Tegannisiz ezan.
Evet.
Sadece çağrıya geldi.
Libya'da da gördüm böyle okuyor.
Allah'a
hikmet. Yaşasaydı
ya sadece.
Evet.
Yaygara yok ya.
Evet. Deccal'ın hocam şimdi takvit ehlinin yani Deccal'a tabi olanların bunların arasından çıkacağı gibi mesela bir söz var. Şimdi orada zikret.
Şimdi burada söylentiden söylentiye uyar. Yani ahduse diye geçiyor hadiste. Bu toplu halde hareketlerdir. Birisi bir hareket başlatır. Yani bir cemaat kurar. Fırka manasında bir topluluk. Ondan ona, ondan ona, ondan çıkar ona girer, ondan çıkar ona girer. Ama hiçbir zaman ölçüsü delil değildir. Hep hisleridir. Delili ölçü almadığı için hoşuna giden sözlere tabi olur. Ondan kurtulur ona, ondan kurtulur ona. En sonunda Deccal çıktığı zaman da Deccal'e tabi oluverir.
Şimdi bu kişinin Deccal'e tabi etmez. Şimdi Deccal Allah, yani ilahlık iddia etmeyecek.
Din namına çıkacak ilk önce. İnsanları düzeltme namına çıkacak. Hayra çağıracak Deccal ilk çıkışında. Tabii ilk çıkışı böyle olacak. Hatta hadiste geliyor ya, haricilerin arasından çıkacak diyor. Hariciler ona tabi olacak diyor. Bu demek ki kitap ve sünneti de kullanacak. İnsanların hislerini kullanacak Deccal. Bu peygamberlik ilan edecek sonra. Peygamberlik ilan ettiği zaman gözü kör edilecek diyor. Ondan sonra... Diyebilir.
Allah der mi?
Diyebilir. İlahlık iddia edecek sonra.
Allah'a
ekber. Bunun gösterdiği bir takım harikalar, büyüler sebebiyle, büyü meselesi var bir de yani. Tabii. Bu büyülerden kim korunur? Allah Resulü'nün sünnetine tabi olanlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Kehf suresinin başından sonundan 10 ayet okumanın veya Deccal'in vasflarını bazen açık açık bildirmesinin sebebiyle sünneti bilenler bundan sakınacak. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki imamlar diyor müezzin şeyler, vaizler, hutbelerinde, minberlerde insanlara nasihat edenler Deccal'den bahsetmeyi kesmedikçe Deccal çıkmayacak diyor. Yani insanlar bu vasıfları unutacak. Deccal bilmez olacak. Hatta bunun sebeplerinden birisi Deccal'in inkar edilmesidir.
Yani kıyamete kadar illa bahsedecek.
Hariciler Deccal'i inkar edecek. Deccal'in çıkacağını inkar edecek. Mehdi'yi inkar ettikleri gibi. Bugün inkar ediyor hariciler. Yani bütün hariciler değil ama sünnet inkarcısı olan hariciler inkar ediyor. Yani Hizb-ut Tahrir bunlardan birisi.
Deccal'i inkar ediyorlar mı?
Tabii. Mehdi'yi. Tabii. Hocam, Mehdi'yi, Deccal'i inkar ediyorlar.
Allah Resulü sahabeyi Deccal'dan sıkındırmış sanki diyor.
Sanki evet. Şu, bu şekilde o intibaya kapılırlarmış. Yani Nuh Aleyhisselam'dan beri diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Deccal'den bahsederken her peygamber kavmini Deccal'den uyarmıştır. Yani Nuh Aleyhisselam'dan beri uyarıyor. Şimdi bunları düşündüğün zaman o sahabeler kendi zamanlarında çıkacaklarını bekliyorlardı. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bunu bekliyordu.
Öyle.
Bu yüzden İbn-i Sayyad'a gidiyor.
Ben içinizdeyken korkmayın diyor.
Evet. Allah yardımcımız olsun. Allah fitnelere karşı uyanıklık, basiret nasip etsin.
Kıyamete kadar hak üzere olan bir topluluk. Bunlar illa Deccal'dan bahsedecekler. Deccal'dan burada bahsedilmemesinden kasıt ne yani o zaman?
Şimdi biz de biz inanıyoruz ki bizim iman ettiğimiz esaslar hak olan akide. Biz bu hak akideden bahsettiğimizde bize ittiba eden, bizi kale alan kaç kişi var?
Genel bu değil mi? Bu dediği genel kale.
Tabii. Yani ehli sünnet her zaman azınlık gelmiştir zaten. Bu yüzden garipler diyor. Kimse şu anda bile mesela sadece sünnetlere sarılmaya İnsan gururuna yediremiyor. Gururuna yediremediği için dünyaya da bağlı, insanlarla da hiç kimseyle de küs olmadan yaşayayım diyor. Bunu da selefilik kılıfı adı altında yeniden şekillendiriyor. Mezhepçilere karşı çıkmayayım, işte tarikatçılara karşı çıkmayayım, herkesle iyi geçineyim ve benim adım selefi olsun. Yeni bir şekillendirme yapıyor. Selefiliği de ona göre şekillendiriyor şimdi insanlar.
Tekfirciler ve selefiliği.
Tekfirciler de öyle diyor.
Zaten. Evet. Selefin diyebilir yani.
Tekürcüler de diyorlar.
Bir şey yok mu hocam? Ücret alınmaya en layık. Mesela Allah'ın kelamı.
Evet. Şimdi Kur'an okutma ve öğretmeden dolayı ücret almak yasaklanmıştır. Rukyeden dolayı caiz.
Kur'an okutma ve öğretmeden dolayı yasak.
Tabii. Kur'an öğretiminden dolayı ücret almak yasak.
Rukyeden.
Rukyeden dolayı yani hakkında ücret aldığınız en layık kitap Allah'ın kitabıdır dediği o Rukiye hakkında geliyor. Hadiste geliyor zaten. Birisi bu, diğeri mesela Ubey bin Kab radıyallahu anh diyor ki elimde bir yay ile geldim Allah Resulüne, ben Kur'an öğretmem karşında bu bana verildi diyor. Eğer boynuna bunun ateş olarak asılmasını istiyorsan bunu kabul et dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani öğretme karşılığında olduğu zaman yasaklanıyor.
Alırken niyeti de güzel yani. Allah yolunda diyor.
Tabii Allah yolunda atarım diyor. Cihatta kullanırım bu yayı diyor. Bu da mazeret değil yani.
Ona rağmen böyle.
Bu dinin galebe çalması ile ilgili bir konu vardı. Bu kimler için geçerli? Bu konuyu açıklayalım.
Dinin galebe çalması derken?
Yani din kişiye galebe çalar.
He. Şimdi bir kimse dini zorlaştırmaya kalkarsa din ona galebe çalar. Yani kişi kendisine emredilenleri zorlarsa, kendisine daha katı çizgiler çizmeye, mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Hristiyanlardaki aşırılık size bulaşmasın diyor. Yiyecekler hususunda aşırılık yaptıkları zaman. Mesela kaplar alıyorlar Hristiyanlardan. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü bunları iyice temizleyelim. Çünkü bunlar da domuzla pişirmiş olabilirler diyor. Hristiyanlardaki aşırılık size de bulaşmasın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bir kimse bu gibi konularda aşırı şüpheci olursa, mesela internette işte Gıda raporu diye bir site var. Bir baktım, bir sürü şeyler çizmişler. Bir de Allah'ın ve Resul'ün haram etmediği şeyler. Yani midye, işte o karmin denilen böcek. Yani dinen haram olmayan şeyleri de mezheplere göre haram sayıldığı için bunları da katıyorlar. Geriye yiyecek bir şey kalmıyor. O zorlaştırdıkça kendine zorlaştırmış oluyor esasında. Halbuki din kolaydır.
Daraltıyor değil mi?
Tabii. Sen bilmediğin sürece ve hakkında açık, haramlığına dair açık bir delil olmadığı sürece serbestsin. İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah bir takım haramlar koydu. Bunlara yanaşmayın. Bazı şeyleri helal kıldı, bunlara da serbestsiniz. Bir de hakkında sükut ettiği şeyler vardır ki bunları affetmiştir diyor. Bunları unuttuğundan dolayı değil, ümmetime merhametinden dolayı susmuştur diyor. Şüpheli şeylere gelince, dinde şüpheli bir şey yoktur. Ya helaldir ya haramdır. Sadece kişi helal haram hükmünü bilmediği için kişiye şüpheli görünen vardır. Yani onun hükmü şüpheli değildir. Ya haramdandır ya helaldendir. Fakat kişi haramdan mı helalden mi olduğunu bilmez. Bilmediği zaman bundan sakınır ama öğrendiğinde sorun yok.
Öncelikle var.
Yani bu geçici bir durumdur.
Öncelikle sakınması.
Tabii.
Yani bunun şeyi nasıl? Mesela bu kolanın çeşitleri var. Mesela bunlar da haram. Net biliyoruz. Şimdi bunlar verilmiş.
Şimdi haram hükmünü net vermekten sakınmak lazım. Mesela Coca-Cola veya Pepsi. Yani sahibi yabancı olan ve buna etil alkol bizzat kattıklarını itiraf eden kimseler. Kimselerin ürünleri. Bunlardan sakınmak gerekir. Şüpheliden sakınmaktır bu.
Şimdi şüpheli midir bunlar?
Şüphelidir. Neden şüphelidir? Çünkü bunlar madde olarak başkalaşıyor. Kola başka bir maddedir. Alkol sen alkol olarak içersen, etil alkol olarak içersen o ayrı bir şey. Mesela kolonyayla kolonyayı yaptıkları zaman %60'ı, %40'ı, %80'i böyle bir şey var. Kokusu, rengi, tadı bu üç vasfı değişirse madde başka bir maddeye dönüşür. Kolonya da dönmüyor veya içki de dönmüyor. İçki olarak çoğu da azı da sarhoş edici. Çoğu sarhoş edici olduğu için azı da aynı hükme tabi olan bir şey. Ama kolaya katıldığı zaman katılması meşru değil bak. Ama katıldığı zaman bu haramdır demek zor. Mesela bir kimse şarabı sirkeye çevirse, şarabı sirkeye çevirmek yasaklanmıştır. Ama çevirdi diyelim. Sana getirdi. Buna haram diyebilir misin? Günah o adamın. Bilmiyoruz.
Sen sirke
veya bilsen bile.
Yasak ama nasıl?
Sirke diyorsun.
Sirkeye çevirmek yasak.
Şarabı sirkeye çevirmek yasak. Ama kendiliğinden dönerse sorun yok. Bunu kendiliğinden mi döndü? Tabii adam kendisi mi tuz katarak sirkeye çevirdi? Bilmiyoruz. Yani biz eşyanın aslına hükmetmekte tereddüt ederiz. Açık bir delil oluncaya kadar. Madde başka bir maddeye dönmüş. Sen kolanın çoğunu da içtiğin zaman sarhoş etmiyorsa sen bunun azına haram diyemezsin. O yüzden haram hükmünü vermekten acele etmemek lazım. Geri durmak lazım. Bu da veranın gereğidir. Ama sakınırsan sakın bundan.
Tek başına mı yiyeceksin?
Subhanekallahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente ve estağfuruke ve etûbü ileyk.